Ayrım 4. Ötekiler Günü. Tekin Şener. Sayfa 39. Ev ile kent arasında kayıt dışı kuşak. Devasa organizasyonlar olan kentler, aynı zamanda belirli işlevlere sahip hücreleri ve dokularıyla yaşayan organizmalardır. Kent hayatının devamını sağlayan, enerjisini üreten ve düzenleyen mekanizmalar kentle birlikte ortaya çıkar, onunla birlikte yaşar. Yönetim, barınma, üretim, ticaret, eğitim, ibadet, eğlence gibi işlevleri yerine getiren bina kompleksleri, kentin mekandaki dağılımında düzenli veya düzensiz olarak yerlerini alır. Evler, irili ufaklı kamu binaları, alışverişin döndüğü mağaza, dükkan ve marketler, okullar, hastaneler, parklar, spor ve gezinti alanları, kent planının, bizde daha çok plansızlığının belirleyici etkisi altında kent satına serpiştirilir. Meydanlar, mahalleler, caddeler, çarşılar, yeşil alanlar ve sanayi bölgeleri kentin değişik yüzleridir ve hepsi farklı ihtiyaçlara, işlevlere karşılık gelir. Sokaklar, şehirde üretilen enerjinin temel hücreleri ve hareketin en ücra köşelere aktarıldığı kılcal kanallardır. Yetişkinlerle çocukların, esnafla hane halkının, geçip gidenle oyalananın ve artık taşıtlarla yayaların birlikte kullandıkları sokaklar, insanların karşılaştıkları, temas ettikleri bir sosyal zemin, bir oyun bahçesi, bir yaşama sahasıdır. Sokakta üretilen, yaşanan ve aktarılan kültür, şehir kültürünün çekirdeğidir. Sokak dili ve adabı, çarşı adabı ile birleşerek kentin tamamına tesir eden bir atmosfer oluşturur. Özel hayat ile kamu hayatı arasındaki geçişi sağlayan sokaklar, yüz yüze ilişkilerin, gayri resmi duruşların, teklifsiz komşuluğun dünyasıdır. Bu dünyada esnaf müşterisini ismiyle, ailesiyle tanır. Çocuklar kazanmayı, kaybetmeyi, paylaşmayı, kavga etmeyi, rekabeti ve arkadaşlığı burada öğrenir. Komşular birbirlerinin her halini bilir. En büyük dayanışma ve kıskançlıkların göründüğü bir yakınlık içinde yaşarlar. Tipik bir sokakta evler ve dükkanların yan yana veya altlı üstlü sıralanması, onların yanında okul, cami, sağlık ocağı gibi kamusal yapıların yer alması beklenir. Bilhassa dükkan önündeki kaldırımlar gerçek kamusal mekanlardır. Sokak sakinleri buralarda tanışır, buluşur, karşılaşır, ayaküstü hal hatır sorar, dedikodu yapar, gündelik sorunları görüşür veya tartışır. Mekanın sağladığı bu görece eşitlik, tanışıklığa dayanan bir sosyal ortama da zemin sağlar. Evin sükuneti ve mahremiyeti ile kentin karmaşası ve kamusallığı arasında sokak, sosyalleşmenin başladığı bir geçiş kuşağıdır. Resmilik ve gayri resmilik bu kuşakta birbirine bağlanır, sosyal normlarla ilk olarak sokakta karşılaşan birey kentin resmi hengamesine de orada hazırlanır. Çocukların, gençlerin, yetişkinlerin ve ihtiyarların kendi aralarındaki ilişkileri ve karşılıklı temasları dolaysız bir kültür aktarımı sağlar. İçinde yaşanan, oynanan, ayrıca seyredilen bir sahne olarak sokak hayata dair temel bilgilerin, görgülerin ve kanaatlerin edinildiği bir okuldur da aynı zamanda. Sokağın informal kuralları veya gözetim altındaki kuralsızlığı, kişilere değer yükleme, davranış kalıplarını aşılama bakımından son derece etkindir. Sokağın kuralları, hukuk sisteminin kurallarına göre daha esnektir, daha sübjektiftir, adaleti doğrudan şahsa dayandırır. Sokakta ölçüleri gerçek kişiler belirler, ilişkiler anonimlikten uzaktır ve elle tutulur, gözle görülür, fısıltıyla işitilir mesafededir. Sokağı caddeden ayıran temel özellik bu teklifsizlik, kısa mesafeli ve gayri resmi ilişkiler ve çabucak şahsileşen kabullerle ölçülerdir. Son 60 yılda kentin başına gelenler en sonunda sokak formunu ve hayatını da alt üst etti. Önünde durulmaz kentleşmenin ve kent rantının servetin birincil kaynağı olduğu bir ekonomik yapının muazzam taziki altında mimarisi ve kültürüyle sokak kenara itildi. Geri çekildi, sönükleşti, özgün renkleri solmaya yüz tuttu. Sokağın bireye sağladığı toplumsallaşma, intibak, oyalanma imkanları da giderek etkisizleşti. Fiziki yapıdaki değişmenin kültürel yapıya nasıl yansıdığını belki de en açık şekilde sokakta gözlemliyoruz. Kaldırımları işgal eden taşıtlar, mekanda boşluk bırakmayan bahçesiz bitişik nizam apartmanlar, müşterisiyle yüz yüze muhatap olan esnafın yerini alan anonim patronlar, bir nesil geçmeden bütün ölçüleri ve kabulleriyle sokağı düzleştirdi, tek düze hale getirdi. Bilhassa şehri kuşatan hem de içeriden ele geçiren yeni kentsel bölgelerde sokaktan ve onun ima ettiği yüz yüze yaşamdan değil, toplu konuttan ve izole yaşamdan bahsedebiliriz ancak. Bireyi kente ve onun soğuk sert gerçekliğine hazırlayan sokak buralarda ancak zorlamayla bulunabiliyor. Sokağın kendiliğinden sağladığı, oyunla desteklediği yetiştirme ameliyesi kreş, anaokulu, hobi, el işi kursları, çeşitli atölye ve spor salonları gibi kurumsal çatılar altında yürüyor. Bu çatının altında kırtasiye, resmiyet, uyulması gereken yazılı kurallar ve program hakemdir. Sokağın kayıt dışı kişiden kişiye ilişkileri artık geride kalmıştır. Her şeye rağmen sokağın bu amansız değişmeye gösterdiği direnci ve arkadan dolanarak bulduğu çıkış yollarını göz ardı etmemeliyiz. Artık evimizin kapısından adımımızı atar atmaz kamusal alana çıkmış oluyoruz. Soğuk resmiyet kapımızın hemen dışında başlayıveriyor. Yine de sokağın enerjisi bulduğu çatlaklardan sızıyor ve betonarme yaşantıyı az çok ısıtıyor. Eciş bücüş apartmanların arasına sıkışmış salonlarda yapılan acayip düğün merasimleri, işgal altındaki daracık kaldırımlarda karşınıza dikilen eğri büğrü ağaçlar, bahçeleri ellerinden alınan kadınların sokağa taşan mevsim temizliği curcunası, çocukların park halindeki sıralı arabaların arasında saklambaç filan oynamaları, otomobilleri kale direkleri olarak değerlendirmeleri. Her gün onlarcasıyla karşılaştığımız, kah gülüp geçtiğimiz, kah sinirimizi bozan manzaralardan bazıları ki kolay kolay pes etmeyen yaşama coşkusunun ceberrut mimariye ve betonarme standartlara verdiği cevaplar bunlar. Amorf, absürt, bir o kadar da canlı ve enerji dolu yeni sokak halleri. Trafiğe kapalı sokaklarda ve meydana açılan yol ağızlarında icra-i sanata başlayan müzisyenler, ressamlar, ayaküstü konserler, anlık sergiler ve grafitiler ile politik ya da apolitik gösteriler, açık hava kafeleri, işporta tezgahları ise sokağın serbest, kayıt dışı havasının en son tezahürleri. Otomobillerin işgalinden kurtulduğu anda sokak cıvıltısını hemen kazanıyor, yeni renkler, sesler ve tarzlar üretiyor. Bununla birlikte meydan ve cadde kentin kamusal ağırlığını, iş yükünü ve hengamesini üstlenerek öne çıkıyor. Bir politik mekan olarak meydan okunur, bir kamusal mekan olarak meydana çıkılır. Sokağın dili ve adabı ise daha kişiye bağlıdır, daha özneldir. Caddenin düzenlenmiş, kodlanmış, normlarla çerçevelenmiş atmosferine karşı sokağın atmosferi spontandır. Nispeten keyfidir ve karakter odaklıdır. Şahıs merkezli sokağın yerini vitrin merkezli cadde ve kamusal söylem merkezli meydan almaktadır. Meydanda dedikodu yapılmaz, demeç verilir, hal hatır sorulmaz, resmi görüşler ve iyi niyetler sunulur. Oynanmaz, gösteri yapılır. Sokakta veresiye alışveriş yapılır, ödünç para veya eşya alınır verilir, insanlar sevdiklerine yardım eder, sevmediklerine vurdum duymaz olur. Cadde ise normlar hakimdir. Bu piyasa mekanına iş güç için olduğu kadar görünmek, gösteriş yapmak için de çıkılır. Vitrinlerin arkasında ve önünde geçerli olan belli davranış standartları önceden buyurulmuştur. Sokağın, caddenin ve meydanın birbirine dengeli, estetik ve uyumlu şekilde bağlandığı ve birlikte var kılındığı şehirler güzel bir hayata zemin sunabilir. Bir sokağa ait olmak, sen hangi sokağın çocuğusun sorusuna cevap verebilmek insan için bir mazhariyettir. Kentin soyut ve kuşatıcı bünyesi içinde somut ve kavrayıcı bir ilişkiler ağına sahip olmak içimizi ısıtır, dışımızı ferahlatır. Sokağı hepten kaybedersek bir daha bulmamız, onun munis iklimini tekrar kurmamız mümkün olmayabilir. Thank you. kadim bir kapıdan geçmek ya da modern seyyahları büyülemek, asırlardır açık olan bir kapının eşiğini aşıp tarihi bir binaya girmek, sayısız insan ayağının değdiği bir zemine basmak, büyük mimarların ve isimsiz sanatkarların eserlerine gözlerimizle dokunmak bize derinden tesir eder. Astrofizikçilerin teorilerinin dışında his dünyamızda dördüncü boyutu yakalarız. Bir eski zaman yapısına girdiğimizde mekanın üç boyutuna eklenen zaman koridoru önümüzde açılır. İnsan elinden çıkan eserlerin maddi bakiyesine baktıkça onları vücuda getiren bilgiyle, inançla, iradeyle ve sanatla temasa geçeriz. Başka hayatların ve uzak zamanların icaplarından, erdemlerinden, inançlarından, hünerlerinden neşet eden kültür varlıkları kendi hayatımızı ve zamanımızı doğru okumamıza da yardım eder. Asar-ı Atika ile sahici bir temas kurduğumuzda ne yaptılar, nasıl yaşadılar, neye inandılar, nasıl bağlandılar, yaşadıklarından ne anladılar, hayatlarına nasıl anlam kattılar gibi sorular zihnimize üşüşür. Üstelik daha biz farkına varmadan soruların öznesi değişir ve bize dönüşür. Eskilerin yapıtlarını incelerken inceden inceye kendi hayatımızı gözden geçiririz. İllaki bir eserin değerini onun güzelliği, sanat gücü, yüklendiği sembolizm, tarihi işlevi gibi hususlar belirler. Fakat eseri derinden kavrayan zihin için onu oluşturan kültürel iklim önce gelir. Eseri şekillendiren eller ait olduğu zamanın, ait olduğu hayatın cevheriyle hareket etmiştir. İmanıyla, muhayyilesiyle, sanat gücüyle ve hesap eden aklıyla insan kendi devrinden bugüne mektuplar göndermiştir. İşte biz insan elinden çıkan bir eserle yalın ve gerçek bir temas kurduğumuzda bu mektubun zarfını açmış oluruz. Başka bir zamanın, başka bir hayatın göğüs gerilen şartlarını, sıdk ile bağlanılan inanışlarını, sonsuz kederlerini, titrek ümitlerini, yaratıcı ve kahredici kudretini okuruz o satırlarda. Gündelik hayat nesnelerinden tutun antik abidelere kadar eski zamanlara ait ne varsa yapıldıkları dönemin ruhunu ve dünya görüşünü taşır. Dönemi anlatan metinlerin ve diğer yazılı belgelerin sunduğu bilgiden daha dolaysız bilgiyi o dönemden kalan eşyadan ve asardan ediniriz. İnsanların vaktiyle yemeklerini pişirdikleri toprak kaplar, süs eşyası ve statü simgesi olarak kullandıkları mücevherler, işlemeli ve düz kumaş parçaları, ihtişamlı veya mütevazi mabetlerle onlara sinen atmosfer, kamusal yapıların mimarisindeki işlevsellik ve estetik, taşa, ahşaba ve kumaşa yansıyan ruh zenginliği. Bunlar dünya yüzünde peş peşe medeniyetler kuran ve dağıtan insanoğlunun zamanın bağrında bıraktığı izlerdir. Medeni izlere bakarak dünya maceramızı, kalıcı olanla geçici olanı, fena ile bekayı daha derinden kavrayabiliriz. Medeniyetlerin adeta geçit resmi yaptığı topraklarda kurulu bir ülke olarak Türkiye, insanlığın kültür mirasının önemli bir kısmının varisidir. Toprağın altı ve üstü bizden öncekilerden kalan hayat emareleriyle, eşyayla ve eserlerle doludur. Anadolu kıtası çok hareketli ve bereketli bir kültür coğrafyasının kalbinde yer aldığı için insan eliyle, idrakiyle ve gönlüyle yoğrulmuştur. Gerek yakınındaki eski Yunan, Mısır, Mezopotamya, Hint gibi uygarlık bölgeleriyle olan alışverişi, gerekse merkezinde yer aldığı Roma, Helenistik dönem, Pers, Bizans, Selçuklu, Osmanlı gibi imparatorluk ve uygarlık sistemleri Anadolu'ya kendi damgalarını vurmuştur. Yıllarca Anadolu çevresinde gelişip yayılan Roma öncesi kavimler ise bu toprakların ilk yerlileridir. Tarih öncesinden itibaren hem kültür üreten hem de dört bir yandan akan kültür kollarıyla beslenen bir havzadır Anadolu. Yerleşik ve dinamik güçlerin devamlı çatıştığı ve sonunda yeni sentezler oluşturdukları bu beşeri ve kültürel coğrafya tarihin bir podyumu gibidir. Birbirleriyle savaşan, barışan, ticaret yapan ve karışan kavimler art arda gelip geçmişlerdir. Ritüelleri, törenleri, tapınmaları, toprağı işleme usulleri, inançları, yurtları, adetleri birbirine karışmış, Anadolu'nun bağrına izlerini bırakarak sahneden çekilmişlerdir. İmdi sıra bizimdir. Dünya misafirliğimizin konağı olan bu yurtta bir teşehhüd miktarınca konup sonrakilere kendimizden izler bırakacağız. Miladi 20. asrın ortalarından itibaren Anadolu'da beliren yeni hayat katmanında onun sorumlusu ve şahidi olarak zaman çizelgesinde yerimizi alacağız. Anadolu'nun yorgun topraklarında halen inşa etmekte olduğumuz kültür katmanına daha fazla estetik ve sanat katmak zorundayız. Artık şehirlerde toplanan hayat enerjisini güzel, uyumlu, köklü formlara tahvil etmemiz gerekiyor. Kültür mirasımızı hayatımıza sahiden kattığımız zaman onun miras yedisi değil varisi olabiliriz. Lafta kalan bir mazicilik bizi bir yere götürmedi, götürmeyecek. Mazinin halen yaşamakta olan geçmiş olduğu gerçeğinden hareketle gündelik hayat rutininden şehir mimarimize kadar kültürün üretildiği her hücrede kalıcı ve özgün olana yönelmeliyiz. Evlerimizin dekorasyonundan, sokak ve çarşı mimarisine, dinlediğimiz müziklerden, gündelik ve törensel giysilerimize, yemek seçimlerimizden sofra adabına, bütün hayat pratiklerinde rafine olanı, maziden süzülüp geleni tercih etmemiz, hatta onları keşfedip hayatımıza katmamız gerekiyor. Eşyanın ömrünün kısaldığı, tarzların rüzgar gibi esip kaybolduğu bir devirde kalıcı olana değer vermek ve asil olanı aramak hayli zor. Fakat bu bizi canlı tutacak bir fiildir. Karakteri kişisel gelişim programları ve postmodern talim terbiye süreçleriyle ütülenmiş tüketicilere dönüşme tehlikesi hepimizin başında. Kendi korunağımızı ve kültürel filtremizi geliştirirken kadim tarzlardan, klasik kültür unsurlarından faydalanmalıyız. Özgün ve kalıcı olana yönelmemiz için önce onu tanıyacak ve ayırt edecek donanıma sahip olmalıyız. Selektif bir zevke erişmek ve doğru takdir ölçülerine ulaşmak için okumak, gezmek ve gezdiğini okuyabilecek bakışa sahip olmak gerekir. Naylonlaşan, betonlaşan, kitle tüketimine teslim olan bir çağda eski hayatın parlak işaretlerine ve sanat eserlerine açılarak bir nebze deva bulabiliriz. Standart küresel kültürün iflah olmaz taziklerine karşı fazla sığınağımız yok. Kültürel mirasla yakınlaşmak bizi taze tutacak, zaman ve hayat ufkumuzu genişletecektir. Kültür turizmi denen olgunun yayılmasında temel etken insanların farklı ve özgün olana iştiyakıdır. Kültür turizmi dolayısıyla beldeleri ve ülkeleri gezen insanlar eski zaman seyyahlarının modern çeşitlemesidir. Başkalarının hayatına şahit olmak, özge diyarlar görmek için yola koyulan seyyah, uzun yıllar sonra yurduna döndüğünde gördüklerini, hayal gücünü de çalıştırarak anlatır ve yazardı. Bugünün turisti ise ne ile karşılaşacağını iyi kötü biliyor. Yine de içinde bir keşfetme duygusuyla yola çıkıyor. Belirsizliklerin ve risklerin asgariye indirildiği bu yolda tatlı ya da tatsız sürprizlere pek yer yoktur. Buna rağmen başka bir anlam dünyasının tezahürleriyle karşılaşan yolcu, nüfuz ve idrak edebildiği kadar etkilenir ve zenginleşir. İnsan esere nüfuz ederken eser de insana nüfuz eder. Bugün milyonlarca insan salt farklı kültürlerle karşılaşmak ve geçmişten kalan eserleri görmek için dünya yüzünde seyahat etmektedir. Onları hareket ettiren tanıma ve tanışma isteğidir. Farklı olan, güzel, görkemli, zarif, orijinal ve otantik olan, kendi dönemine ayna tutan eserler ve buluntular insanları kendilerine çekiyor. Kültür turistinin menzilinde organik kültür ortamları değil, koreografisi önceden hazırlanmış sahneler vardır. Turist bunun farkındadır, zaten satın almıştır. Not almaktan ziyade fotoğraf çeker. Gezdiği mekanı, karşılaştığı kültürü başkalarına anlatacak seviyede analiz etmez. Ancak kendi dünyasıyla mukayeseli olarak gözden geçirir. Bir yerdeki kültür mirası turizmi tetikler, sonra turizm kültürü dönüştürür, paketler, standartize eder, ilginç sahne düzenleriyle turistlere servis eder. Ülkemizde ve dünyada bunun çok başarılı örneklerinin yanında amorf ve absürt örnekleri de görülmektedir. Kültürel ve doğal çevrenin bozulmadığı, bunun yanında turiste aradığı konforun sunulduğu örnekler temayüz ediyor ve zamanla diğerlerinden ayrılıyor. Binaları korumanın en geçerli yolu onları kullanmaktır. Nesneleri korumak için saklamak veya mümkünse yeniden üretmek icap eder. Tarzları ve gelenekleri korumanın ise onları yaşamaktan, yaşatmaktan başka yolu yoktur. Turiste sergilemek maksadıyla değil, kendimiz için kullandığımız, sakladığımız, yaşattığımız değerler hormonsuzdur ve insanları daha çok cezbeder. Zanaatkarların el imalatına devam ettiği çekiç sesleriyle dolu çarşılar, kıvamını, tariflerini, lezzetini koruyan ve damaklarda yaşamaya devam eden mutfak kültürü, klasik şehirli müziği ve halk müziğinin hoş sadası, sivil mimarideki çevreyle uyumlu yalın zarafet, anıtsal binalarda taşa dayanan ihtişam, kolektif bir zevki ve estetiği yansıtan nakışlarla bezeli dokumacılık, geleneksel formları, usulleri ve zevkleri taşıyan bu kültür şubeleri bizim hayatımızı şenlendireceği gibi modern seyyahları da büyüleyecektir. Eskiyi olduğu gibi bugüne taşımanın imkansızlığı ve dahi gereksizliği bir yana, eskimeyenle yeni olan arasında yaratıcı bir ahenk kurmamız gerekiyor. Büyük ölçüde kaybettiğimiz ve unuttuğumuz kadim kültürü tekrar keşfedip özgün sentezlerle hayat sahnesine çıkarmayı başarmalıyız. Yerleşik hayatla başlayan ve kesintisiz devam eden bir silsile yaşadığımız topraklarda binlerce yıl sürmekte ve Anadolu'yu yeniden ihya etmektedir. Kavimlerin konup göçtüğü, uygarlıkların parlayıp söndüğü, şehirlerin kurulup yok olduğu, yolların şenlenip ıssızlaştığı, devirden devire hayatın yeniden şekillendiği kadim bir ülkenin son sakinleriyiz. Aidiyetimiz son 1000 yıl içinde gelişse de Anadolu'nun kadim geçmişinin gururu ve yükü bizim üzerimizdedir. Nimetleri ve külfetleri bol olan ciddi bir iştir bu ülkede yaşamak. Onu sahiplenmek, sakini ve hamisi olmak. Tanımakla mükellefiz. Tanımak, korumak, yeniden kurmak ve tanıtmakla. 4. Ayrımın sonu. Sayfa 50.